Ayrım 39, sayfa 335. Savaş Gelenleri, Helen Bryan. 33. Bölüm. Grovemarsh Priors, 8 Mayıs 1995. Katie Hamilton Jones, basit bir araştırmacından, İngiltere'nin kalbi Avrupa Zafer Günü 50. yıl dönümü özel programının sunuculuğuna terfi ettiğinde Albion kanalında kıskanç mırıltılar yükselmişti. Sadece yeni mezun olduğu, eteklerinin kısalığı, uzun sarı saçları, her şeyi abartma alışkanlığı, babasının kanaldaki bağlantıları ve yapımcılarla yattığı hakkında yüksek sesle dile getirilmeyen nahoş yorumlar yapılmıştı. Hırslı Katie hepsini duymazdan gelmişti çünkü çok sevinmişti. Fakat büyük gün geldiğinde Grovemarsh Priors'taki yeşil alanda ilerlerken endişeliydi ve tüm cesareti uçup gitmişti. Elindeki notlar anlamsız birer çiziktirmeden ibaretti ve sahne korkusu yüzünden titriyordu. Set ekibi ekipmanları hazırlarken o derin bir nefes aldı ve kendini sakinleştirmeye çalıştı. Prodüksiyon için en iyi çekim açılarını kontrol ederek etrafta dolaştı. Alçak duvarları ve ön bahçeleriyle eski kulübeleri, yüksek bir tuğla duvarın arkasında şirin George dönemi terası ve Norman kilisesiyle savaş sırasında bir bakım evine dönüşen Kraliçe Anne konağını ve kırmızı beyaz mavi kumaşlar dikili sepetleri ve bayraklarıyla Gentleman's Arms barını çekimlerde kullanmak istiyordu. Hemen arkasındaki bir araba genişliğindeki tek şerit yol bükülüyor ve çit sırası boyunca uzanıyordu. Onun ötesinde tepelerde koyunlar vardı. Biraz manevra yaparak kameralar barın arkasındaki çirkin 1960'lardan kalma evleri engelleyebilir. Böylece izleyiciler 50 yıl önceki Grovemarsh Priors'ı görebilirdi. Deneme. ''Beni stüdyodan duyabiliyor musun Simon?'' diye sordu kulaklığından kim bilir kaçıncı kez. ''Endişelenme, takılırsan seni yönlendiririz, profesyonel ol. 5, 4, 3, 2, 1'' dedi Simon. ''Yayındasın.''
''Lanet olsun, derin nefes al, kocaman gülümse, profesyonel ol.''
Hanımlar ve beyler, İngiltere'nin kalbinin bu özel bölümüne hoş geldiniz. Ülkemiz Zafer Günü'nün 50. yıl dönümünü kutlarken ben Albion kanalından Katie Hamilton Jones ve tüm gün Sussex'teki Grovemarsh Priors kasabasından canlı yayın yaparken bize katılacağınızı umuyoruz.
Arkasındaki kasabayı dramatik bir hareketle gösterdi.
''Kolunu sallamayı bırak.'' diye omurdandı Simon kulaklığına.
Sıçrayan Katie mikrofonu iki eliyle tuttu ve devam etti.
Londra, İngiltere'nin kalbi ise Grovemarsh Priors gibi kasabalarda onun can damarlarıdır. Bugün şarkı söyleyen kuşlar ve tepelerde otlayan koyunlarla, yerel barıyla ve kulübeleriyle Sussex'teki bu huzurlu kasaba gün ışığında bir kartpostal gibi görünüyor. 3 Eylül 1939'da ise İngiltere genelinde bunun gibi sayısız kasabanın sakinleri Almanya'ya savaş ilan edildiğine dair acı haberi duydular. Bugünün özel programı Grovemarsh Priors halkına ve İngiltere'nin en karanlık saatlerinde yaşayan ülkenin tüm bölgelerindeki kasaba sakinlerine hak ettikleri saygıyı sunuyor. Zafer günü korkunç bir dönemin sonunu işaret ediyor ve 50. yıl dönümü o dönemi atlatmış insanlar tarafından ciddiyetle hatırlanacak. Bugün kasabanın kilisesinde özel bir anma törenine misafir olacağız ve bu İngiltere'deki birçok anma töreninden sadece biri. Törenden sonra kasabada bir yemek verilecek ve savaş zamanı Grovemarsh Priors'ta yaşayan insanlarla konuşacağız.
Oldukça iyi gidiyordu ve Katie kendinden daha emin bir hale geliyordu. Ayıkken bu kadar iyiyse bara gitmesinde hiçbir sakınca yoktu demek. Saçlarını geriye attı ve doğrudan kameraya bakarak konuştu. Annesinin arkadaşlarının izlediğini umuyordu. İç güvenlikten iki yaşlı beyefendiyle ve yaralı askerler için kurulan Prenses Elizabeth Rehabilitasyon Evi'nde özel konuklarla anıları ve deneyimleri hakkında konuşacağız. Katie bu sırada Kraliçe Anne evine işaret etti. Bu ev sahibesi vefat ettiğinde Savaş Bakanlığı tarafından yaralı askerlerin toparlanabileceği bir yer olarak tayin edilmiş. Ama bugün programımız esas olarak kadınlarla ilgili. Evlerindeki kadınlarla ilgili çok az şey duyduk. Onlar evleri yanarken oldukça zordu, gündelik hayatlarına bir de savaşın yükünü eklediler. Onlar orduda uzakta savaşan sevdikleri için endişelenen eşler, kız kardeşler ve annelerdi. Bu kadınlar uzun süre boyunca beklenen Alman işgaline karşı birbirlerini desteklediler. Bu kadınlar metanetle gülümsediler, ailelerini büyüttüler ve toplumun dayanak noktası oldular. Bu program o isimsiz kahramanlara hak ettikleri saygıyı sunmak için hazırlandı ve o kadınların dördü, Crowmarsh, Pryors'ın sakinleriydi. Onlar dört genç kadındı ve dört savaş gelini oldular. Yaşamları çatışmayla şekillendi, zorluklar onları bir araya getirdi. Şimdi hepsi yaşlı birer hanımlar. Ama bugün İngiltere'nin en karanlık dönemindeki deneyimlerini ve savaşın hayatlarındaki etkisini aktarmak için 50 yıldır ilk kez burada bir araya geliyorlar. Yaşlı kadın izleyicilerimizin çoğu için bu savaş zamanları kendilerine ait anıları geri getirecektir. Katie'nin arkasındaki kamera meydana keskin bir açıyla dönen gümüşü bir Mercedes'i aldı. Bir an sonra sürücü kapısı açıldı ve bir kadın indikten sonra sert bir şekilde kapı çarpıldı. Kamera onda durdu. Kısa, şişman, yaşlı ama mor çiçekli bir ipek elbise giymiş, çok sıralı bir inci kolye ile pırıltılı büyük bir elmas broş takmış, leylak rengi ayakkabılar ve ona uygun çoraplar giyen bir kadındı. Arabanın arka kapısını açtı ve elbisesiyle aynı kumaştan bir şapka, ipek bir çanta ve lavanta rengi eldivenler aldı. Kameraman mırıldandı. Bu Lady para çantası, kilisenin ve her şeyin yenilenmesini karşıladı. Katie kadına gözlerini kısarak baktı. Bugünkü etkinliklerin sponsoru Lady Carpenter, hık demiş kraliçenin burnundan düşmüş gibiydi ve çok şıktı. İlk savaş gelinimiz geldi, bu Lady Carpenter, Sir Bernard Carpenter'ın dul eşi, arabasından henüz indi. Lady Carpenter, dört savaş gelinimizin en genci ve cömertliği sayesinde St. Gabriel'in tarihi kilisesinin restore edilmesi ve kutlamaların düzenlenmesi mümkün oldu. Bu çok ama çok özel günde her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için erkenden geldi. Çünkü o özel düzenlemeler kahretsin saçmalıyordu. Stüdyodaki yapım ekibi de paniklemişti. Katie konsantrasyonunu kaybediyordu. Sakin ol, kilise hakkında konuş, akışın ilerlemesini sağla dedi Simon. Neyse ki Katie hızla kendini topladı ve az evvelki paniğine rağmen ne yapacağını biliyordu. Lady Carpenter'dan bahsetmek aklıma kiliseyi getirdi. Arkamda gördüğünüz bir Norman kilisesi dedi ve kamera kiliseye döndü. Bu kilise törenin odak noktası olacak. Elsie Pigeon 1942'de orada Bernard Carpenter'la evlendiğinde 17 yaşındaydı. Düğünlerinden birkaç ay sonra kilise başıboş bir bomba yüzünden ağır hasar gördü ve o zamandan beri kapalıydı. Sir Bernard hazineden emekli olduktan sonra hobisi olan savaş tarihi üzerine çalışmaya başladı ve nadiren verdiği röportajlarda karısının gençken Crowmarsh Priors'ta geçirdiği zamanlardan sevgiyle bahsederdi. Eşinin ölümünün ardından yani 2 yıl önce Lady Carpenter onarım masrafları yüzünden harabe haldeki kilisenin yıkılacağını öğrendi ve eşinin anısına burayı yeniden inşa ettirmeye karar verdi. Hem kilise hem de Crowmarsh Priors uzun ve ilginç bir tarihe sahip. İkisi Balfour ailesiyle yakından bağlantılı. Fatih William Şövalyesi Gilles de Beaufort'u Sussex sahiline yakın bir mülkle ödüllendirmiş. Giles Williams'a dua etmek için bir manastır ve onu savunmak için de bir kale inşa ettirmiş. Kale ve manastır çok uzun zaman önce çökmüş ama inanılmaz bir şekilde şimdiye kadar Beaufort'ların mülkü olarak kalmış. Ailenin yaşayan son üyesi hala kasaba yakınlarında ikamet ediyor ve umarım bugün bizimle olacak. 1. Elizabeth döneminden kalma Grace Court malikanesi son savaşta yanıp kül oluncaya kadar Balfour'ların eviydi. Yün ticaretinden ve İngiltere'nin en zengin aileleriyle yapılan evliliklerden gelen paralarla inşa edildi. Ama bazıları yaklaşık 300 yıl boyunca bu kıyılarda sürüp giden kaçakçılık faaliyetlerinin de kaynak sağladığından söz etmektedir. 1930'larda Grace Court'un şaşalı günlerinde çekilmiş bu fotoğrafları da bize Lady Carpenter iletti. Ben konuşurken onları ekranda görüyor olmalısınız. Çoğu genç aristokrat gibi genç Balfour erkekleri de büyük Avrupa gezisini eğitimlerinin bir parçası olarak yaptı ve seyahatlerinden eve hazinelerle döndü. Yüzyıllar boyunca ev görkemli bir resim, goblen ve gümüş koleksiyonuna sahipti. Bunlardan bazılarını fotoğraflarda görebilirsiniz. Ev aynı zamanda ışıltılı bir sosyal hayatın merkeziydi. Atların sabah ayazında koşturduğu, sürü navları, tenis partileri, piknikler, balolar ve büyük akşam yemekleri düşünün. Ekranda kriket sahasını ve arkada devam eden pikniği görebilirsiniz. Tenis kortları savaştan hemen önce çay partileri düzenlemek için yapılan bir kulübe ve eski moda gölün yerini alan ünlü bir Alman peyzaj mimarı tarafından tasarlanmış su bahçesi. Su bahçeleri birbiriyle bağlantılı dikdörtgen havuzlardan oluşuyordu ve o zamanlar çok moda olan Art Deco tarzıydı. Ne yazık ki ev ve bu hazineleri savaş bitmeden evvel bir yangında harap oldu.
Boşboğazlık ediyorsun. Carpenter'a ve kiliseye geri dön dedi Simon. Lady Carpenter'la röportaj yap.
Katie Mercedes'e doğru yürürken kamerada onu omzunun üzerinden takip etti. Sir Bernard, Lady Carpenter ve kilisenin hem sevimli hem de romantik hikayesine geri dönelim.
Lady Carpenter yaklaşan TV kamerasından habersizdi. Kırmızı beyaz çizgili bir gömlek, donanma ceketi ve gösterişli bir kravat takan genç bir adamı arabanın yolcu koltuğundan kaldırmaya çalışıyordu.
Tanrı aşkına Graham diye bağırdı. Gençliğindeki Doğu Londra aksanının yerinde yeller esiyordu.
Başarılı bir emlakçı ve partiden partiye koşan bir çapkın olan 30 yaşındaki torunu, önceki akşam arkadaşının bekarlığa veda partisine katılmıştı ve epey akşamdan kalmaydı. Anneannesiyle geldiği için bin pişman olmuş halde, araba tuttuğu için kül gibi bir suratla oturuyordu. Büyük babası hem araçlarının hem de kadınlarının hızlı olmasını severdi ve sürmekten hoşlanmasa da pahalı arabalarla dolu bir garajı olmasıyla övünürdü. Bu arabalar bir manyak gibi sürse de onlara tapan Elsie içindi. Ailesine savaş sırasında traktör sürdüğünü hatırlatmaktan hiç usanmamıştı.
Bernard da gaza basması için Elsie'yi cesaretlendirirken Havana prolarını içip yolcu koltuğunda olmaktan hoşlanırdı. Arabada hala pahalı tütün kokusu vardı.
Graham büyük babası dışında herkesin büyük annesinin arabasına binmeyi korkutucu bulduğunu düşünürdü. Özellikle de büyük annesinin acelesi olduğunda. Öyle hızlı giderdi ki yoldaki kamyonlar bulanıklıktan ibaret hale gelirdi.
''Acele et Graham, büyük baban asla şoförlüğümden şikayet etmezdi.''
''Çünkü sen onu zincirleme trafik kazasında öldürmeden önce akciğer kanseri oldu diye düşündü Graham ama bunu dile getirmedi.''
Lady Carpenter onun inmesi için kenara çekildi ve uzun çiçekli bir etek giyen kızın koluna girmiş, çok eski bir iç güvenlik üniforması giyen bastonlu bir figüre gözlerini kısarak baktı. Kız hasır bir çantayla bir kilim ve katlanır sandalye taşıyordu. Bayanlar ve baylar yazısının yanında durdular. Kız katlanır sandalyeyi açtı ve yaşlı adamın ona oturmasını sağladı. Adamın başına eski bir hasır şapka yerleştirdi ve güneşe rağmen üşümesin diye dizlerine bir battaniye yerleştirdi.
''Gözlerime inanamıyorum. Bu Albert Hawthorne diye mırıldandı Lady Carpenter.
Kızın kendisi için yere bir kilim yaymasını ve sepetten bir kitap, termos ve güneş gözlüğü çıkarmasını izledi.
''Kız çayını içmek ister misin büyük baba?'' diye sordu çok yüksek sesle. Genelde duymayan insanlarla bu şekilde konuşulurdu. Yaşlı adam başını sallayarak onayladı. Graham'in bakışları büyük annesinin bakışlarını takip etti. Sonra cep telefonu tiz bir melodiyle çaldı. Lady Carpenter kaşlarını çattı. Beethoven'ın 9. senfonisinin başlangıç notalarıydı ve cidden sinir bozucuydu. ''Özür dilerim, bir türlü yenileyemediğimiz şu eski yer için bir müşteri bulduk sanırım.'' diye mırıldandı büyük annesine. Eliyle telefonun mikrofon kısmını kapatıyordu. ''Ben Graham.'' dedi. Lady Carpenter pudrasını çıkardı, rujunu kontrol etti. Graham için söyleyebileceği bir şey varsa o da Bernie'nin üç kağıt yeteneğini miras aldığıydı. Konuşmayı dinledi. ''Regent's Park mülkü mü?'' diye sordu Graham. ''Evet, Park Village, West. Büyüleyici bir ev, Nash. Evet, Crown mülkü. Çok özel. Yani bir şekilde kraliçe onun sahibi sayılır ama Dallas'takiler bayılacaktır. Yine de acele etmeniz gerek.'' Bu mülkler nadirdir. Arka taraftaki büyük bahçeleri nedeniyle piyasaya girdikleri anda kapılırlar. Londra için çok sıra dışı, evet. Bir zamanlar tüm o evlerin arkasında bir kanal varmış. Hayır, artık yok. Ufaklığın düşmesinden endişelenmenize gerek yok. Savaş sırasında kanal doldurulmuş. Suyun geceleri ışığı yansıttığını ve Almanların blitz sırasında yön bulmak için kullandığını söylüyorlar. ''Pazartesi saat 10'da. Mükemmel. Sonra görüşürüz. Güle güle.'' Telefonu kapadı. ''O eve bir servet harcanması lazım ve şu Londra'ya taşınan yatırımcı Amerikalı herif dışında orayla ilgilenen kimse yok. Karısı bahçeli bir ev ve yakınında bir park olmasını ısrar ediyor. Demir tavında dövülür. Şimdi erken geldiğimizden biraz bacaklarımı açmak istiyorum. Belki hafta sonu vakit geçirmelik satılık bir kır evi falan vardır.'' ''İnsanların neden onları sevdiklerini asla anlamıyorum. Hafta sonları kim kasabada olmak ister ki? Ama peynir ekmek gibi gidiyorlar.'' ''Bir gözüne Agnes teyze ve Ted amca için açık tut.'' dedi Lady Carpenter pudra süngerinin arkasından. Graham kızgınlıkla döndü. ''Lanet olsun büyük anne, kızıl Ted'i davet etmediğini söyle bana. Onun nasıl biri olduğunu biliyorsun ve Agnes daha da kötü. Çok içiyorlar ve yemekleri sanki bir daha asla yiyemeyeceklermiş gibi saldırıyorlar. Üstelik Ted insanları çileden çıkarırcasına işçi partisinin işçi sınıfına nasıl ihanet ettiğini anlatıyor. Agnes daha da kötü. İnsanları aptalca bir dilekçeyi imzalamaları için sık boğaz ediyor ve onlara sendikalı olup olmadıklarını sorup duruyor. Umarım onları sınıf savaşı hakkında konuşmamaları ya da sosyalist işçiler broşürleri dağıtmamaları konusunda uyarmışsındır. Şişman kuzen Troçki de... ''Troçki değil, Leon.'' diye mırıldandı büyük annesi ipek elbisesinin omzundan bir böceği uzaklaştırarak. ''Onlara broşür yok demiştim ama Agnes'i biliyorsun hiç söz dinlemez. Yine de onları bugün çağırmazlık edemezdim değil mi? Aile önemlidir. Bunu anneme borçluyum.'' ''Umarım canlı yayında pankart falan açmazlar.'' Graham güneş gözlüğünü taktı. Lady Carpenter pudralığını kapadı. Graham'ın Londra'daki o evle ilgili telefonda söylediği bir şey aklını karıştırmıştı. ''Neydi? Özel dedektifin yaptığı tüm araştırmalardan sonra bile yapbozda eksik bir parça vardı.'' Bernie ile ne olduğu konusunda bir şeyler bulmaya çalışmışlardı. Sonra yüksek sesle ''Acaba?'' dedi. Kate'nin ona uzattığı mikrofonu itti, arabasına döndü ve Londra'daki asistanını arayıp ona Graham'ın satmaya çalıştığı ev ve kanalla ilgili daha fazla araştırma yapmasını söyledi. Graham Albert Hawthorne'a gelen kıza doğru yavaşça yürüdü. Kız babetlerinden birini çıkarmış, yüzüstü uzanmış, bir şeyler okuyordu ve çıplak ayağını aşağı yukarı sallıyordu. Kate röportaj yapacak birilerini bulmak için deli gibi etrafına bakıyordu. Eski bir havaalanı taksisi gümüş Mercedes'in arkasına park etti. Lady Carpenter küçük elmas saatini kontrol etti. Bernie'den aldığı son Noel hediyesiydi. Saat daha 10'du. Hepsinin yakında burada olmasını umuyordu. Konuşacak çok şeyleri vardı.
Alacağı son şeye arka koltuktaki deri dosyaya uzandığı sırada taksiden siyah bluz ve bağcıklı ayakkabı giymiş şişman bir yaşlı kadın bastonundan destek almaya çalışarak şoförün yardımıyla inmeye uğraşıyordu. Gri saçları düzensiz bir topuzdan kurtulmuştu. Kadın sıcaklamış ve rahatsız görünüyordu. Hemen arkasından McDonald's bardakları tutan iki genç indi. Oğlanın tişörtü ve kippası vardı. Koyu renk saçlı kot pantolonlu kız ise üstünde İbranice şeyler yazan bir beyzbol şapkası takıyordu. Yaşlı kadın kolunda büyükçe bir çanta taşıyor ve elbiselerini düzeltmeye çalışıyordu. Bastonuna yaslanarak Lady Carpenter'a doğru yürüdü ve gençler de arkasından takip etti. Beyzbol şapkalı kız başını kaldırdı ve Lady Carpenter onun yüzünü görünce şaşkınlıkla inledi. Genç kız tam olarak Tanny'nin o yaştaki haline benziyordu.
''Hatırladığın gibi mi Bobby?''
Bayan Simon, Cromarsh Priors'a baktı. ''Şunlar yeni'' dedi. Torunlarına barın ardındaki yeni mülkleri işaret ederek.
''Ama geri kalanı aynı gibi'' dedi.
Üst dudağında boncuk boncuk ter birikmişti ve taksiye dönmek istiyormuş gibi bakıyordu.
''Bazı şeyler dün gibi aklımda'' dedi. Hem kendisine hem de torunlarına mırıldanarak. ''Bahçede Evangeline'in ve yetiştirdiği sebzeler, mutfak sandalyemdeki dikiş sepeti, Elsie ve zehirleri, Alice'in okula bisikletle gidişi, Francis'in üniformasından nefret edişi. O zamana dair diğer şeyleri hatırlayamıyorum. Ayrılışımı hatırlayamıyorum. Ama savaş vardı. Sanatoryumda dinlenmemi ve endişelenmememi, aklın neye ihtiyacı olduğunu, unutmanın doğanın bizi korumanın bir yolu olduğunu söylediler. Bu yüzden size söyleyemeyeceğim pek çok şey var ama sanırım artık önemli değil dedi ve omuz silkti.
Lady Carpenter çıkıp ellerine uzanarak Tanny diye bağırdığında ise Elsie dedi heyecanla. 39. ayrımın sonu. Sayfa 343.